Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ledunke rahme. İnneke entel vehhab. Allahumme ec'alna minet tevvabin ve ec'alna minel mutedahhirin. Allahumme allimna ma yenfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Aziz dinleyenlerim, değerli dostlar, tefsir derslerimizde Saffat suresinin 123. ayetinden bugün başlayacağız inşallah. 123 ile 148. ayetler arasını bugün anlamaya çalışacağız. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Azimüşşan'ı hayatımızın merkezine koymayı ve hayatımızı ona göre düzenlemeyi hepimize nasip ve müyesser eylesin. Önce ilahi kelamı tilavet ediyoruz.
Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve inne İlyase leminel murselin. إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وَإِنَّ لُوطًا مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين Sadakallahu'l-Azim.
Aziz dostlar, değerli dinleyenlerim, Saffat suresinin 123 ila 148. ayetleri arasını tilavet etmiş olduk. Rabbimiz Kur'an-ı Azimüşşan'ın tilavetiyle de hem gözlerimizi hem dillerimizi nurlandırsın, manalarıyla gönüllerimizi dirilsin, ahkamıyla amel ederek istikamet üzere bir hayat lütfeylesin. Ahlakımızı da Kur'an ahlakı eylesin efendim. Saffat suresinde Rabbimiz peygamberlerinden kısa kısa tablolar sunuyor. İlyas Aleyhisselam'dan başlıyor bugünkü ayetler. Estağfirullah. Ve inne İlyase leminel murselin. İlyas da şüphesiz peygamberlerimizden biriydi. Hazreti İlyas Aleyhisselam İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerdendi. Harun Aleyhisselam'ın neslinden olduğu ifade edilir. Ahd-i Atik'te İlya ismiyle geçen peygamberdir. Yahudi kaynaklarında İlyas Aleyhisselam'ın milattan önce 9. yüzyılda yaşadığı bildirilir. İsrailoğulları Filistin'i ele geçirince kabilelerden biri Baalebek'e yerleşmişti. Başlarında zalim bir hükümdar vardı. Rivayete göre şehrin ismi önceleri Bek idi. Ancak bu zalim kral Baal adında bir put yaptırdı ve halkı bu puta tapmaya zorladı. Baal ile Bek ismi birleşerek bu şehre Baalbek veya Baalebek denildi. İşte Hazreti İlyas tevhidten uzaklaşıp şirke düşenleri hakka davet etmek üzere bu beldeye peygamber olarak gönderildi. Yahudi ve Hristiyan kültüründe İlyas Aleyhisselam'ın ölmediği, bedeni ve ruhuyla semaya yükseltildiği kabul edilmektedir. Ancak bu bilgi Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde bize verilmemektedir. Dolayısıyla bu nevi anlatılar, Hızır İlyas diye anlatılar, daha çok İsrailoğulları ya da İsrailiyat bilgilerinden bizim kültürümüze geçmiş oluyor. Bu çerçevede bizim Kur'an ve sünnet çerçevesinde meseleye illa İsrailoğullarının yaklaştığı gibi yaklaşma mecburiyetimiz yok. Evet, Kur'an-ı Azimüşşan'da Cenab-ı Hak böyle kullarından bize tablolar sunarak onların kavimleriyle nasıl bir mücadele yaptıkları, nasıl davet ettikleri, nelerle karşılaştıklarını anlatır. Bizlerin ibret almasını murad eder. İz gâle li kavmihi elâ tettegûn. Hani o İlyas kendi halkına demişti ki elâ tettegûn. Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Allah'ın gazabından ve azabından kendinizi korumaz mısınız? Allah'ın emirlerine sarılarak onun yasaklarından kaçınmak suretiyle kendinizi dünyevi ve uhrevi ilahi cezalardan ve musibetlerden korumayı düşünmez misiniz? Demişti. اَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ اَحْسَنَ الْخَالِقِينَ. Şimdi ey kavmim, siz İlah olarak Baal'e yalvaracak da her şeyi en güzel ve en uygun biçimde yaratanı terk mi edeceksiniz? O biraz önce de ifade ettiğimiz gibi burada ayette ifade edilen Baal kelimesi müfessirlerimiz tarafından farklı şekillerde izah edilir. Bunun ne olduğuna dair Kur'an-ı Kerim'de ve sünnet haberlerinde çok fazla bilgi olmadığı için biraz yine İsrail'i kaynaklardan da istifadeyle farklı yorumlar yapılır. Bazıları der ki Baal kelimesi kendisine kulluk edilen anlamında efendim bir kelimedir. İlah gibi, yani ilah anlamı vardır. Bazı müfessirlerimiz derler ki İlyas Aleyhisselam'ın gönderildiği kavmin taptığı putun adıdır. Bir başka yoruma göre bir kadına tapılıyordu. İlah olarak kabul ediliyordu. Ona Baal ismi veriliyordu. Bazı müfessirlerde bir meleğin ismi olduğunu ifade ederler. Aslında bu kelime anlamı itibariyle efendi, sahip, lider ve bazen de koca anlamına gelen bir kelime. Esasen Baal kelimesi Kur'an-ı Kerim'de koca anlamına da kullanılmıştır. Nitekim Hud suresinin 72. ayetinde bu manada gelmiştir. Yağmur yağdırma ve bir yeri verimli kılma, bereketli yapma anlamında anlamlar da veriliyor bu kelimeye. Dolayısıyla sanki kendisinden bereket umulan, işte yağmurdur, ne bileyim zirai berekettir. Bu anlamda bir takım inanışlar da efendim bu Baal putuna Böyle bir yöneliş olmuş. Cenab-ı Hak bütün kavimlere olduğu gibi İlyas Aleyhisselam'la da onun yaşadığı topluma, şimdi siz efendim sizleri en güzel surette yaratan, bütün varlığı en güzel surette yaratan bir yaratıcıyı bırakıyorsunuz, ilah olarak kabul etmeyi bırakıyorsunuz, bu Baal'e yalvarıp yakarıyorsunuz, ondan beklentiler ortaya koyuyorsunuz, onu ilah ediniyorsunuz öyle mi diye İlyas Aleyhisselam'ın diliyle o toplumu uyarıyor. Allah'a rabbeküm ve rabbe âbâikümül evvelîn, o her şeyi en güzel yaratan yaratıcı olarak onun daha üstü asla olmayan o sizin de Rabbiniz, sizden önceki babalarınızın, dedelerinizin de Rabbi olan Allah'ı bırakıyorsunuz öyle mi? Allah'a rabbeküm ve rabbe âbâikümül evvelîn, o Allah ki o hem sizin Rabbiniz, hem sizden önceki atalarınızın Rabbi. Rab kelimesi sahibi, sizin sahibiniz, efendiniz, sizin besleyip büyüteniniz, sizi her türlü efendim gıdalarınızla, maddi manevi görünen görünmeyen nimetleriyle besleyip büyüteniniz. Şimdi böyle bir Allah'ı bırakıyorsunuz, Baal adında kendi uydurduğunuz, ilah olduğunu söylediğiniz bir puta yalvarıp yakarıyorsunuz öyle mi? فَكَذَّبُوهُ فَاِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَص۪ينَ. Fakat tabi İlyas Aleyhisselam'ın bu davetine kavmi onu yalanlamakla cevap veriyor. Onu yalanladılar. Artık şüphesiz ki onlar elbette cehennemde hazır bulundurulacak kimselerdir. Yani oraya huzura getirilecekler. O zebaniler tarafından getirilecekler. İlla ibadallahil muhlasin, ancak Allah'ın ihlasa erdirdiği kulları başka. Yani Allah'ın kendisine, yalnız kendisine, zat-ı uluhiyetine tahsis ettiği ibadet ve taatle Allah'a yönelmelerine imkan ve fırsat tanıdığı ya da ikramda bulunduğu, hidayette bulunduğu kullar müstesna. Ya da şöyle anlaşılır muhlasin kelimesi, bütün dini yönelişlerini itikadi olarak, inanç olarak ve amel olarak bütün efendim dini anlamdaki kulluklarını Allah'a tahsis eden kullar müstesna, onların dışında olan herkes, o yalanlayıcıların hepsi yarın ilahi huzurda bir araya getirilip cehenneme sokulacaklardır. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِر۪ينَ سَلَامٌ عَلَى الْيَاس۪ينَ. Sonra gelen nesiller arasında onun için, yani o İlyas Aleyhisselam için güzel bir nam bıraktık. Bak onun adını da diyor böyle güzel anılmasını sağladık. Selamun ala İlyasin, selam olsun İlyas'a ve onun yolunda olanlara. Burada İlyasin kelimesi ile ilgili müfessirlerimizin izahları var. Burada neden acaba İlyas kelimesi İlyasin diye sanki çoğulmuş olarak geldi? Buna birkaç açıklamada bulunuluyor ve deniliyor ki burada İlyasin bir anlamda İlyas Aleyhisselam ve ona tabi olan, onun davetine icabet eden kimseler İlyaslara diyerek adeta o İlyaslara selam olsun. Yani İlyas ailesine, adeta inanç ailesine, o İlyas'ı peygamber olarak kabul edip aleyhisselam onun etrafında bir aile gibi ona sahip çıkan, onunla beraber olan o İlyaslara selam olsun. Bir bu anlamda olabilir diye izahlar var. Bir başka izah, İlyasin kelimesi Kur'an-ı Kerim'in üslubu içerisinde efendim o duraklardaki uyum diyelim. Buna fasıla da denir. Fevasıl çoğulu. Ona uyum için İlyasin olarak ifade edilmiştir. Bu Arapça'da efendim kullanılan bir usuldür, üsluptur. Böyle de olabilir. Bunun için çoğul gibi İlyasin tarzında gelmiştir, denilmiştir. Bir başka izaha göre ki İbn-i Aşur diye bilinen Tahrir ve Tenvir adlı tefsirin sahibi olan alimimize göre esasen İlyas'ın bir adının da Yasin olduğunu söyler. Ve bu görüşten hareketle Ali Yasin demektir bu. Esasen Ali Yasin, Yasin ailesi demek. Yasin'in dinini kabul edip ona tabi olan ve yardım edenler anlamına geldiğini belirtir. Bu da böyle bir farklı bir görüş. Bu tabii o kadar bu detay belki çok çok önemli değil. Ama burada Rabbimiz selamun ala İlyasin diyerek o İlyas Aleyhisselam'ın elbette onunla beraber ona iman edenlerin üzerine selam olsun. Onlar her türlü zaten Cenab-ı Hakk'ın efendim nimetine mazhar olmuşlar ve başlarına gelecek her türlü beladan da emin kılınmışlardır. O kıyamette de elbette emin kılınanlardan olacaktır. İnna kezalike neczil muhsinin innehu min ibadinel müminin. İşte biz böyle diyor muhsin kulları karşılığını veririz, onları mükafatlandırırız. Yaptıkları amellerin ecrini asla zayi etmez. En güzel şekilde mutlaka o karşılıklarını öderiz. Ve buradan şunu anlıyoruz. İlyas Aleyhisselam'ın ve beraberindekilerin yaptıklarını en güzel yapan ve Allah'a kavuşacakları şuurunu sürekli yüreklerinde hisseden kimseler olduğunu anlıyoruz. Muhsin kelimesi hem sürekli ihsanda bulunan, etrafına güzellikler saçan, yaptığını en güzel ve sağlam bir şekilde yapan ve Allah'ın gözetimi, murakabesi altında iş gören anlamındadır. Evet, biz diyor muhsinleri böyle mükafatlandırırız. Çünkü o bizim mümin kullarımızdandı. Yani imanına hakkın şehadet ettiği o has kullardandı o. Öyle olunca da elbette böylesi ilahi mükafatlara mazhar olmuştu, olacaktı, olacaktır. Evet, şimdi bir başka tablo önümüze getiriliyor bu surede. وَاِنَّ لُوْطًا لَمِنَ الْمُرْسَل۪ينَ Şüphesiz Lut da peygamberlerimizden biriydi. Lut aleyhisselam. Lut aleyhisselam hakkında Kur'an-ı Kerim'de daha sık efendim mevzu bahis edilir. Lut aleyhisselam Hazreti İbrahim'in yeğenidir. Ölüdeniz kıyısındaki Sodom ve Gomorre bölgesine peygamber olarak gönderilmiştir. Halkı onun uyarılarına rağmen sapkın inanç ve yaşayışlarından vazgeçmeyince büyük bir felaketle yok edilmişlerdir. Onlar işte kadınlarla evlenmeyi bırakıp erkek erkeğe efendim cinsel tatmin yaşayan bir topluluktu. Sapkın bir topluluktu. Cenab-ı Hak onların yaptığı bu fiilin son derece çirkin olduğunu Kur'an-ı Kerim'de sıkça vurgular. Demek ki efendim tarihte de bugün olduğu gibi, bugün LGBT diyorlar, başka şeyler söylüyorlar. Bu tür sapkın hareketler tarihte de olmuş. O dönem cezalarını elbette bulmuşlar. Fakat sadece cezalananlar, bu işi yapanlar olmuyor bazen. Eğer hiç engel olma adına bir gayret içine girilmezse, o cezalanan zalimlerle birlikte başkaları da aynı zulme ortak oluyorlar ve böylece aynı cezayı onlar da çekiyorlar. Bu bakımdan toplumlarımızda bu tür sapkın hareketlere karşı, ifsat hareketlerine karşı müminlerin uyanık olması, emri bil maruf ve nehy anil münker, iyiliği emretmek, kötülükten alıkoymak anlamında ellerinden gelen her türlü efendim gücü, kudreti, imkanı bu yolda seferber edip kötülüğe mani olmaları gerekiyor. Böyle bir günah, böyle bir fücur, böyle bir efendim büyük sapkınlık bütün toplumu helak etmesin diye. İzne ceynahu ehlehu ecmain. Biz onu ve kendisine inanan bütün ailesini kurtardık. Evet. Lut aleyhisselam da çok uğraştı. Kavmini bu yanlış davranışlardan koruyabilme adına. Fakat çaresiz kalınca da Cenab-ı Hak azap meleklerini gönderdi. Lut aleyhisselamı ve ailesini onunla beraber iman edenleri oradan çıkardılar bir sabaha karşı. Sonra o beldenin altı üstüne getirildi. İlla acuzen fil gabirin, ancak gerideki inkarcılar arasında bulunan yaşlı bir kadın hariç, ki bu da Lut Aleyhisselam'ın karısıydı. O da adeta yardımcı oluyordu o kavminin kötü fiillerine, çanak tutuyordu bir anlamda. Ve Lut Aleyhisselam'a destek olmaktansa kavmiyle beraber hareket etmeyi tercih etmişti. O da helak edilenler arasında bırakıldı. ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَر۪ينَ, sonra geride kalan o inkarcıları helak ettik. Yani adeta köklerini kuruttuk. O şehrin altını üstüne getirdik. وَاِنَّكُمْ لَتَبُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِح۪ينَ وَبِالْلَيْلِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ. Şüphesiz sizler, yani buradaki hitap daha çok Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o Mekke'deki etrafındaki insanlara yönelik, o müşriklere yönelik, o dönemde yaşayan kimselere yönelik. Şüphesiz sizler yolculuklarınız sırasında sabah akşam onların harap olmuş yurtlarına uğrayıp duruyorsunuz. Hala akletmeyecek misiniz? Aklınızı çalıştırmayacak mısınız? Onların diyor helak oldukları yerlerdeki kalıntılarını görüyorsunuz. Efendim, bu Lut Aleyhisselam'ın yaşadığı bölgeye Araplar zaman zaman ticaret maksatlı yolculuklar yapıyorlardı. Özellikle o kuzeye doğru yolculuk yaptıklarında, Şam tarafına doğru, o Lut Gölü tarafından geçiyorlardı ve o bölgeyi, o bölgedeki kalıntıları, helak kalıntılarını görüyorlardı. Cenab-ı Hak, siz diyor onlara sabah akşam uğruyorsunuz, görüyorsunuz. Efela taqilun, siz akletmiyor musunuz? İbret almıyor musunuz? Düşünmeyecek misiniz? Yani peygamberlere karşı gelenlerin halinin ne olduğunu, akıbetlerinin nasıl helakla sonuçlandığını fark etmeyecek misiniz? Böyle Yüce Rabbimiz kıyamete kadar gelecek bütün insanlığı bu sorularıyla uyarıyor, kendine getiriyor. Getirmeye vesile olacak bilgilerle onları buluşturuyor. Lut Aleyhisselam'la ilgili böyle 2-3 cümlelik bir geçişten sonra şimdi bir başka peygamberin tablosuna geçiliyor. Ve inne Yunus'e leminel murselin. Doğrusu Yunus da peygamberlerimizden biriydi, Yunus Aleyhisselam. Yunus Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de 6 yerde ismi geçen bir peygamber. Kitab-ı Mukaddes'te Hazreti Yunus hakkında genel hatlarıyla Kur'an'da verilenlerle de uyuşan daha ayrıntılı bilgi yer alıyor. Buna göre milattan önce 8. yüzyılda Asur devletinin baş şehri Nineva'nın halkını Allah yoluna davet etmesi için Allah tarafından görevlendirilir Yunus Aleyhisselam. Peygamber olarak görevlendirilir. Yunus Aleyhisselam kavmini davet eder. Uzun süre onların imana gelmesi için sabah akşam kendilerini çağırır. Ancak kavmi kendisini dinlemez. Yunus Aleyhisselam da kavmine kızarak ülkesinden adeta görevlendirildiği bölgeden kaçmak üzere Yafa'dan Tarşis'e, yani Tarsus, Tarşiş diye geçiyor Kitab-ı Mukaddes'te, Tarsus'a gidecek olan bir gemiye biner. Fırtınaya yakalanan geminin batmaması için bütün yükü denize bırakıldığı gibi çekilen kura sonucu kura Yunus Aleyhisselam'a da çıkar, o da denize atılır ve onu Rabbimizin gönderdiği bir balık yutar. Balığın karnında hatasını anlayıp dua eder, istiğfar eder, Allah'ı tesbih eder. Bunun üzerine balık onu karaya bırakır. Tekrar Ninova'ya gitmekle görevlendirilir. Halkı tövbe edip kendisine inanır ve cezalandırmaktan kurtulur. Yani Yunus Aleyhisselam'ın kıssası Kur'an'da da bu çerçevede anlatılır. Nitekim burada da biraz daha kısa geçiliyor. İz ebaka ilel fulkil meşhun. Hani o Yunus Aleyhisselam o dolu gemiye kaçmıştı. Ebaka kelimesi Arapçada bir kölenin efendisinden gizlice kaçması demek. Burada da Yunus Aleyhisselam Rabbinden, Allah'tan izin çıkmadan görev yerini terk etmiş oluyor. Ama dolu bir gemiye, yük ve insanla dolu bir gemiye sığınıyor, kaçıyor. Yani artık demek ki bizim bu diyardan adam çıkmayacak diyerek oradan Allah'tan izin çıkmadan ayrılıyor. Aslında Nineve ahalisi putlara tapan bir kavim. Çok zalim bir topluluk. Yunus Aleyhisselam da onları tabii tevhide davet etmeye başlıyor. Kendisine çok az kimse inanıyor. İnanmadıkları gibi Yunus Aleyhisselam'a da türlü eza ve cefada bulunuyorlar. Yunus Aleyhisselam uzun süre tahammül gösteriyor. Merhametle tevhide davete devam ediyor. Allah'ın azabını kendilerine hatırlatıyor. Ancak karşı taraftan ses gelmeyince izin almadan böylece ayrılmış oluyor. Fesaheme fekâne minel müdhadîn. Tamam, gemiye bindiler ama gemidekiler bir kura çektiler. Kura'da Yunus kaybedenlerden oldu. Yani kura kendisine isabet ediyor. Yani şöyle anlatılıyor tefsirlerimizde de. Tabii dalgalı bir deniz, kuvvetli bir fırtına. Denizin tabii o fırtına sebebiyle oluşan dalgaları neticesinde gemi su almaya başlıyor. Eşyalarını boşaltıyorlar, hala almaya devam ediyor. Diyorlar ki içimizden bazılarını da denize atacağız ki kurtulabilelim. Yoksa hepimiz birden boğulacağız. Nasıl yapalım? Kur'an çekelim diyorlar. Rivayete göre 3 defa peş peşi çekiliyor. İlk defa Yunus Aleyhisselam'a çıkınca bir daha çekelim diyorlar. Bir daha çekiyorlar. Bir daha derken üçünde de Yunus Aleyhisselam'a çıkınca çaresiz artık onu atmak durumunda kalıyorlar. Onu da efendim atıyorlar. فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُل۪يمٌ. Onu büyük bir balık yutuverdi. Bu sırada ya Yunus pişmanlık içinde kendisini kınayıp duruyordu. Aslında evet, öyle bir cezayla karşılaşınca onun neden olduğunu anlıyor Yunus Aleyhisselam. Ama yapacak bir şey yok. Büyük bir balık Cenab-ı Hak demek ki ona, bir peygamberine hem bir ihtarda bulunacak, hem geride ne bileyim gelecek kavimlere, toplumlara, müminlere bir ders olsun diye bir balık onu yutuveriyor. فَلَوْلَا اَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ. Şayet diyor Cenab-ı Hak, eğer o Allah'ı her daim tesbih eden kullardan olmasaydı, لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Elbette insanların yeniden diriltileceği güne kadar o balığın karnında kalacaktı. Şimdi eğer o tesbih edenlerden olmasaydı, burayla ilgili müfessirlerimiz birkaç farklı görüşte bulunurlar. Derler ki burada eğer daha önceden o tesbih edenlerden birisi olmasaydı, buradaki tesbihten maksat abid kullarımızdan, ibadet eden, Allah'ı sürekli tesbih eden kullarımızdan, hatta nafile olarak da sürekli adeta tesbihle meşgul olan birisi olmasaydı, aslında çok salih bir kul, dilinden tesbih düşmüyor, ibadeti yoğun bir peygamber, önceki yaptığı o güzel kulluk onu bir şekilde yine korudu anlamı veriyor bazı müfessirler. Bazı müfessirler de diyorlar ki buradaki tesbihten murat o balığın karnına girince, o balık demek ki çok büyük bir balık, orada tesbih edenlerden oluyor. Bu tesbih nasıl? Özellikle Yunus Aleyhisselam'ın tesbihi diye bilinen La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minel zalimin diyerek. Çünkü Cenab-ı Hak bir başka ayette o karanlıkların içinde diyor şöyle dua ediyordu. Enbiya suresi 87'de geçiyor bu ayet. O karanlıklar içinde senden başka ilah yoktur. La ilahe illa ent. Seni noksan sıfatlardan tenzih ederim Rabbim. Şüphesiz ben zalimlerden oldum. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Bazı alimler buradaki müsebbihin kelimesini tevbekar diye de anlarlar ama bu cümlenin içinde hepsi var. Hem tesbih ifadesi geçiyor bakınız. La ilahe illa ente subhaneke diyerek subhanek seni tesbih ederiz Rabbim. İnni kuntu mine zalimin diyerek de aslında Yunus Aleyhisselam hem yanlış yaptım ya Rabbi, yapmamam gereken bir şeyi yaptım diyerek Allah'tan affını istiyor. Ve işte böyle bir tesbih edenlerden olmasaydı diriliş gününe kadar onun karnında kalacaktı. Yani balığın karnı ona mezar olacaktı. Onun berzah alemi orada olacaktı buyuruluyor. Diriliş gününe kadar demek, burada bazı alimlerimiz buradan kasıt, yani balığın karnı ona mezar olacaktı, bir daha kurtulamayacaktı demektir diyorlar. Efendim bu ayetle ilgili özellikle balığın karnında yaşayan bir peygamber bir müddet de olsa ne kadar kalmıştır? Bazıları diyor ki işte bir günlük bir şey. Daha kısa da olabilir diyorlar. Ama 40 güne kadar uzatan müfessirler de var. 24 gün diyen var, 20 gün diyen var. Farklı farklı. Ama konuyla ilgili Kur'an ayetlerinde ve hadislerde bir net bilgi yok. Bu tahminler tabii bir takım İsrail'i rivayetlerden de Allahu Alem istifadeyle söyleniyor. Ama şöyle diyeceğiz. Bir müddet kaldı orada. Öyle anlaşılıyor. Bir müddet kalıyor. Ne kadar onun süresini bilmiyoruz. Sonra Cenab-ı Hak buyuruyor ki فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٍ. Bunun üzerine kendisi hasta bir haldeyken onu ağaçsız bir alana attık. Yani biz onu diyor o bomboş bir araziye, belki de bir sahil kenarına, efendim hiç ağaç yok etrafta, oraya attık ama halsiz, bitkin bir halde. Elbette balığın karnından çıkıyorsunuz. Böyle bir şey olabilir mi diye, hani belki bazılarının aklına bir soru gelebilir. Mevdudi Tefhimül Kur'an'da bir şey anlatıyor. Diyor ki bu ayetle ilgili bazı rasyonalistler, yani akılcılar, balığın karnında bir insanın yaşayamayacağını öne sürerler. Ancak ne ilginçtir ki rasyonalizmin ana vatanı sayılan İngiltere'de 19. yüzyıl sonlarında vuku bulan bir olay rasyonalistlerin bu söz konusu iddialarını çürütmüştür. 1891 yılının Ağustos ayında Star of East adındaki bir balıkçı teknesi balina avlamaya çıkar. Balıkçılar yaklaşık 20 fit uzunlukta, 5 fit genişlikte ve tam 100 ton ağırlığında olan bir balinayı yakalarlar. Balinayı yakalamak için mücadele ettikleri bir esnada James Bartley adında bir balıkçı denize düşer ve balina da onu yutar. Ertesi gün aynı balina ölü olarak bulunduğunda balıkçılar onu güç bela tekneye çekerek karnını yararlar. Arkadaşları James Bartley'i balığın karnından diri olarak çıkardıklarında balığın onu yutmasından bu yana tam 60 saat geçmiştir. Böylesine bir olay herhangi bir insan için mümkün olabiliyorken Allah'ın mucizesi olması münasebetiyle Peygamber Yunus Aleyhisselam için neden mümkün olmasın? Elbette Cenab-ı Hak dilerse balığın karnında da bir kulunu dilediği kadar yaşatabilir. Yani bizim için, bir mümin için inanmak, inanan bir insan için böylesi şeyler imkansız, görülemez ama fiilen de olabilecek şeyler. Zaten Yüce Rabbimiz burada biz onu diyor böyle bir sahraya, adeta ağaçsız bir alana çıkarıp attık ve o anda da son derece bitkin, hasta bir konumdaydı. Tabii balığın karnı, o karanlıkların işi. Ama orada bile işte Yunus Aleyhisselam'ın La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin muhtevasındaki tesbihle kurtulduğuna işaret ediyor. Bu sebeple bazı alimlerimiz, ariflerimiz bu ayetten çıkardıkları bir işaretle derler ki bir insan bir takım sıkıntıların içinde olduğu zaman Yunus Aleyhisselam'ın bu duasını sık sık okursa Cenab-ı Hak onu içinde bulunduğu o sıkıntıdan kurtarır diyorlar. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minazzalimin. Şimdi devam ediyor ayetler. Ve enbetne aleyhi şecereten min yaktîn. Şimdi böyle ağaçsız bir yere attık biz onu buyurulmuştu. Üzerine gölge yapması için kabak cinsinden bir ağaç bitiriverdik diyor Cenab-ı Hak. Orada güneşin altında uzun süre kalacak olsa gölgesiz bir alanda muhtemelen o sıcağın altında o bitkin haliyle kendine yine gelemeyecek ve belki de yaşayamayacaktı. Cenab-ı Hak biz diyor böyle kabak cinsinden bir bitki, yani kabağın yaprakları çok geniş oluyor gölgelik anlamında, çok da böyle büyük hani yüksek ağaç değil, hemen diyor onun üzerine gölgelik olarak bitirdik. Bu da elbette peygamberini koruma anlamında Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla mucize kabilinden bir ikramı olmuş oluyor Hazreti Yunus Aleyhisselam'a. Ve arsalnahu ila mi'ati elfin ev yezidun, ve onu 100.000 kişilik bir topluluğa veya daha da artmakta olanlara peygamber olarak tekrar gönderdik. Yine artık kendine geldikten sonra hadi diyor Cenab-ı Hak, git bakalım bu şehre tekrar. O şehrin demek ki nüfusu kalabalık, 100.000 ifadesi geçiyor. Daha bunun da diyor fazlası var. O fazlasının da 20.000 olduğu ifade ediliyor. Yani 100-120.000 arası bir topluluğa biz onu tekrar gönderdik. Elçi olarak gönderdik. فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ اِلَاحِينَ. Onlar bu defa iman ettiler. Biz de kendilerini belli bir süreye kadar nimetlerimizden faydalandırdık. Bu sefer hakikaten kavmi muhtemelen o hadiseyi duymuş da olabilir. Yani o balıkçılar ya da o gemi sahipleri böyle böyle oldu. O Yunus'u biz denize attık demişlerdir. Sonra Yunus Aleyhisselam muhtemelen başından geçen hadiseyi kavmine anlatmıştır. Tekrar peygamber olarak gelince bu sefer o mucize karşısında muhtemelen o kavmi yanlış yaptıklarını anlamışlar ve kendilerine azap gelmeden önce peygamberlerine iman etmişler ve azaptan korunmuşlar. Onlar diyor iman ettiler, helaktan kurtuldular bir anlamda. Biz de onları artık ecelleri gelecek bir vakte kadar onları nimetlerimizle yaşattık buyuruyor Yüce Rabbimiz. Bu husus Kur'an-ı Kerim'in efendim Yunus suresinde ve Kalem suresinde de anlatılır. Mesela oradaki ayetlerde şöyle geçer. Azabı gördükten sonra iman edip de imanlarının faydasını gören hiçbir memleket halkı olmamıştır. Ancak Yunus'un kavmi hariç. Onlar iman edince biz de dünya hayatındaki o alçaltıcı azabı kendilerinden kaldırdık. Ve onları belli bir süreye kadar dünya nimetlerinden faydalandırdık. Yunus suresi ayet 98. Kalem suresinde de şöyle geçiyor. Resulüm sen Rabbinin hükmünü sabırla bekle. Balığın arkadaşı Yunus gibi olma. Hani o pişmanlık ve acıyla yutkunarak Rabbine yalvarmıştı. Eğer Rabbinden bir lütuf imdadına yetişmeseydi elbette o kınanmış, değersiz bir kimse olarak ıssız bir araziye atılıp gidecekti. Fakat Rabbi onu seçti ve onu salih kullarından kıldı. Yunus Aleyhisselam da demek ki içinden ne büyük bir aşkla, şevkle, nedametle yani pişmanlıkla tevbekar olarak Rabbine yapmaması gereken o davranışından dolayı yalvarıyor. Ve Cenab-ı Hak da onu affediyor. Affettikten sonra yeniden peygamber olarak kavmine gönderiyor ve bu sefer kavmi efendim onu kucaklıyor adeta, ona inanıyor, iman ediyor ve kendileri de kurtuluyorlar. Hiç şüphesiz Yunus Aleyhisselam da sevinenlerden oluyor. Yüce Rabbimiz her birimizi bize yüklediği mükellefiyetlerden, sorumluluklardan kaçanlardan değil efendim. Onları yine Rabbimizin yardım ve inayetiyle en güzel şekilde yerine getirenlerden eylesin. Ve zorluklarımızı kolaylığa tebdil eylesin. Her türlü sıkıntıdan hepimizi, ümmeti Muhammed'i kurtarsın efendim. Allah'a emanet olunuz.